Ayrım 12.
Halkın dostu, Eylül olaylarına daha da doğrudan bağlıdır. Çünkü kıyım başladığında Mara 2 Eylül'de Paris Komünü Denetleme Komitesi'ne girmiş bulunuyordu. Mara daha önceki olaylarda karşı devrimcilerin öldürülmelerini istemişti. Olaylar başladığında işlerin gelişmesinde rol almış olsa da belki hoş görülmeyecek tek şey halkın şiddet eylemlerini haklı gösteren bir belgeyi imzalamış olmasıdır. Bu bile kamuoyunun bir bölümünün gözünde kan dökücü olarak gösterecek onu ve Mara o günlerin sorumlularından biri olarak kalacaktır. Mara 9 Eylül 1792'de konvansiyona Paris milletvekili olarak seçilir ve mecliste Montagnard'ların yanında yer alır. Bu halkın dostunun da sonudur. 21 Eylül'de son sayısı çıkar ve hemen arkasından Fransız Cumhuriyeti gazetesi izler onu. Bu gazetede Mara tek başına bir süvari değildir artık. Cumhuriyetçi çoğunluğun disiplinine tabi bir kişidir. Ne var ki gözü pekliğinden yitirmez. Kralın davasında 19 Ekim'de o büyük yankılar yapan söyleviyle onun ölümünden yana olur. Ancak konvansiyonda Girondenlerin ağır saldırısı karşısındadır. Çünkü Girondenler Danton, Mara, Robespierre üçlüsünü diktatörlük istemekle suçlayıp saldırıya geçmişlerdir. İçlerinden çoğu sevmediği için Montagnard'ların da terk ettiği Mara, işin içine büyük bir gösterişle katarak kendini savunur ve Cumhuriyet'in selameti adına zorunlu bir diktatörlüğe çağırır. Girondenler saldırısını sürdürürler. 12 Nisan'da Mara'nın devrim mahkemesinin önüne çıkarılması hakkında bir karar çıkarırlar konvansiyondan. Sakar bir girişimdir bu. Nitekim ününün doruğunda olan Mara 24 Nisan 1793'te büyük bir görkemle aklanır mahkemede. Bu aklanış Girondenlerin de düşüşünün habercisidir. Ne var ki zafer kısa sürelidir. Çünkü 3 Haziran'dan başlayarak milletvekilliği etkinlikleri gevşer. Başta uzun yıllardan beri çektiği hastalıklar daha da hırpalayıcı olmuştur. Sonra konvansiyonda Montagnard'lar arasında yalnız başınadır. Kendisini tutanların yanı sıra abartmalı davranışlarına güven duymayanlar vardır ve ancak kitleler üzerindeki etkisi oranında ilgi gösterirler ona. Ne var ki bu bağ bile gevşer gitgide. Mara 1793 kışından başlayarak Kordölyeler Kulübü ile kendisi arasında bir mesafe koyar. Özellikle de öfkeliler hareketi için yapar bunu. 1793 Temmuz'unda eski yol arkadaşı Jacques Roux'a bir kışkırtıcı deyip karşı çıkar. Hastalığı yüzünden eve kapanan Mara eylemini sürdürmek ister yine de. Ve bir gün 13 Temmuz'da Caen'dan gelen bir genç kızın Charlotte Corday'in ziyaretini kabul eder. Corday bir soylu ailenin kızıydı. Rousseau'nun ateşli bir okuyucusu. Plutarkos'la atalarından Corneli'nin kahramanlarının hayranıydı. Kitaplar cumhuriyetçi ve devrimci düşüncelere getirmişti onu. Ne var ki her şeyi yerli yerine oturtamadığı için terörde olup bitenlerden, özellikle de Girondenlerin konvansiyondan atılmalarından irkilmişti. Bütün bunların başlıca kışkırtıcısı olarak da Mara'yı bellemiş ve onu öldürmeyi koymuştu kafasına. Kız, Caen'e kaçıp gitmiş olan Girondenlerle görüşmüştür. Normandiya'daki durum hakkında önemli açıklamalarda bulunma perdesi altında Mara'ya yaklaşır ve banyosunda hançerler onu. Katil 17 Temmuz'da giyotine çıkarılır. Halk kitlelerinin göz bebeği durumundaki Mara'da Chalier ve Lepeletier'le beraber özgürlük şehitlerinden biri olur. ölüsü Panteon'a konur. Ne var ki Robespierre'in düşüşünden sonra Termidor gericiliğinin kinine kurban gidecek ve altın gençliğin haytaları kemiklerini çıkarıp lağma atacaklardır. Mara'nın kişiliği büyük devrimciler arasında apayrı bir yer sağlıyor kendisine. Halk kitlelerinin derin sevgisine konu olmuştur o. Niçin? Çünkü halkın davasına bütün yüreğiyle bağlanmıştır. Halk o denli horlanan ama çok az horlanması gereken sıradan halk dediği yığınlar onun için milletin en kutsal parçasıdır. Devrimin ortaklaşa oyuncusu, özgürlüğü gerçekten seven tek bölümüdür. Bu temeller üzerinde devrimin ilk günlerinden başlayarak gerçekten demokratik bir çizgi üstünde yürümüştür Mara. Paraya bağlı oy sistemini hep reddetmiştir. Öte yandan belli bir hükümet biçimine kayıtsızdı. Monarşi de olabilirdi bu. Hem milletin kendine seçtiği şeyler onu zincire vurmaktan başka şeyi düşünmüyorlardı. Ne var ki kralın kişiliğinin zarar verdiğine inanır inanmaz 16. Louis'e karşı amansız bir mücadeleyi sürdürmekten de geri durmamıştır. Güvensizliği milletvekillerine değin uzanır. Temsili rejimi bir zorunluluk olarak kabul etse de iki noktada düzeltir onu. Bir yandan vekalet verenler vekillerini sürekli denetlemeli, öte yandan doğrudan halk demokrasisi uygulamasına gidilmelidir. Dikkatini başta ordu ve basın olmak üzere kimi kurumlara da çevirir. Ordu özünde bir baskı aracıdır ona göre. Basın ise gerekli özen ve sergileme görevini yerine getirmek koşuluyla özgürlükleri savunmada önemli bir öğedir. Ne var ki Girondenlere karşı mücadele ortamında Mara basın özgürlüğüne sınırlar konması düşüncesine varır. Gerekçesi de devrimci hareketin zorunluluklarıdır. Devrim bitmiş bir şey değildir onun için, sürekli olmalıdır. Öte yandan devrim bir şiddeti Mara'ya göre halkın girişeceği kıyımların zorunluluğuna inanıyordu. O kadar ki işi açık artırmaya götürür ve 5 ya da 600 bin kişinin kellesini ister. Ona göre terör birkaç damla ile yetinerek kan dalgalarının önünü keser. Devrimci yığınların örgütlenişi de pek erkenden ilgilendirmiştir Mara'yı. Başlarda halkın kendiliğinden hareketine inanır. Sonra örgütlenişin gerekliliği noktasına varır. Bir diktatörlükten geçiş düşüncesi de temel inançları arasındadır. Bu ise halk eyleminin sürekliliği ve etkililiği hakkında saplandığı kötümserliğin sonucudur aslında. Bütün bu düşünceler devrimin deneyimi içinde zenginleşir. 1793 ilkbaharında yiyecek içecek maddeleri söz konusu olduğunda Fransız Cumhuriyeti gazetesinde alabildiğine canlılık kazanır. Bununla beraber bu duyarlılık Mara'yı sosyal düzeni kökünden değiştirme düşüncesine götürmez. Halkın dostunda bir an için ileri sürdüğü toprakların paylaştırılması tehdidi bile ılımlı boyutlar içindedir ve hiçbir zaman mülkiyete saldırı tehlikesini taşımaz. Mara'nın düşüncesindeki gerçek özgünlük kuşkusuz bunda değildir. Nerededir peki? Onun gerçek büyüklüğü bir yandan devrimci harekette kuramcı olarak üstlendiği rolden geliyor. Öte yandan gazeteciliği yoluyla halk kitlelerinin sözcüsü olmasından. Düşmanları ne derse desin halkın dostu idi. Gelecekte de öyle anılacak. 3. Danton. Danton'la ilgilenmek savaş alanında dolaşmak gibi bir şeydir. Çatışmanın stratejik yararı bugün azalmaya yüz tutsa ve artık mermi harcamaya pek değmese de devrim tarihçiliğinin en korkunç savaşlarından biri bu konuda verildi. Gerçekten Danton'un yaşadığı yıllarda çağdaşlarının onun hakkındaki yargıları alabildiğine serttir. 19. yüzyılın ikinci yarısındadır ki Danton, Lublin, Hamel, Jore gibi hasımlarına karşın önce liberal, sonra da köktenci burjuvazinin kahramanı olup çıkar. Yolu tarihçi Michel açar. Onu pozitivist Robinet izler. Tarihçi Aulard ise adım başında övgülere boğar. Ne var ki 20. yüzyılda bir karşı saldırıyı davet eder bu. Tarihçi Matthies elinde delilli ispatlı kabarık bir dosyayla heykeli kaidesinden alaşağı eder. Ondan sonra tarihçi Georges Lefebvre, Matthies'in suçlamalarından çoğunu kabul etse de daha saygılı bir dil kullanacak ve garip bir sempatiyle bahsedecektir ondan. Bugün Robespierre Danton düellosunu yeniden canlandırmak, Fransız devrimini bu iki kişiliğin kutbu çevresinde değerlendirmek kimin umrunda olabilir ki? Ancak yine de üzerinde durulması gereken bir konudur bu. Önce çoğu kez birbirine karıştırılan iki sorunu ayırmalı birbirinden. Danton'un satılmışlığı ile siyasal eyleminin anlam ve çerçevesini ayrı ayrı değerlendirmeli. Satılmışlığı konusunda tartışmalar kesin bir çözüme varmışa benzer. Yiyip içmekten hoşlanan, zevkine düşkün ve farfaracı bir tip olan Danton, ilkelere bağlı, katı, sert, uçkuruna varıncaya kadar erdemli düşünen devrimci takımından değil. Devrimciliğin ahlakla da ilişkili bir şey olduğunun kaygısını duyan insanların dışında. Saraydan yardım gördüğü, çoğu kişiden hem de yüklü paralar aldığı kesin. Başta savaş için olmak üzere kamu yararına ayrılmış, örneğin gizli fonlar gibi yığınla para da elinden geçti. Bunların hiçbirinin hesabını verememiştir. Son olarak çevresindeki birçok dostunun onun en azından görmemezliğinden yararlanıp dalaveralardan nice vurgunlar vurdukları da biliniyor. Ancak Danton'un politikasını saptarken bütün bunların etkisinde kaldığını söylemek de öyle o kadar kolay değil. Armağan alırken pek fazla titiz davranmadığı bir gerçek. Ama satılmış olmak, bu damgayı basarken biz de titiz olalım. Nitekim bir gün kendisi de şöyle diyecektir: benim çapımda bir adamın fiyatı yoktur. Hakkında söylenenlerin gerçek payı ne olursa olsun bir nokta doğruluğunu sürdürür gibi. Danton'un satılmışlığı insan olarak kendini çürütüyor. Ama devrimci olarak Danton'u bu çürüyüşün dışında tutmalı. Ne var ki politika alanında da Danton'u değerlendirmek o denli kolay değil. 1759'da Arcis-sur-Aube'da doğan, sonra da Kraliyet Kurulu'nda avukat olan Danton'un 10 Ağustos 1792'ye değin göze çarpıcı hiçbir rolü yok. Asıl dikkati Jacobenler Kulübü'ndeki coşkulu konuşmalarıyla çeker. Onlara bakarak ayak takımının Mirabus'u diye adlanacaktır. Kordölyeler Kulübü'ne ise pek seyrek gider. Bu konuşmalardan hareket ederek Danton'un çelişmeli tutumunu yakalamak mümkün. Bu gümbür gümbür konuşan yurtseverin konuşmasına kulak kesildiğinde onu en uçta devrimcilerinden biri olarak almak işten değil. Ancak önerdikleri üzerinde düşünüldüğünde ihtiyatlı ve yumuşak davranan bir manevracı olduğu görülür. Nitekim kralın kaçarken Varen'de yakalanışının arkasından doğan bunalımda Jacobenler Kulübü'nde büyük bir ustalıkla kral ailesinden birinin naipliği düşüncesini destekler. Ama Şamdamar'da kralın düşürülmesi için gösteri yapan insanların üzerine ateş açılmasının arkasından kovuşturmadan yakasını sıyırmak için Paris'i terk eder. Yasama Meclisi döneminde Danton Paris Komünü savcı yardımcısı olarak yeniden ortaya çıkar. 6 Aralık 1791. Jacobenler Kulübü'nde savaş sorunu hakkında Brissot'a karşı tam olmasa da Robespierre'i destekler. Sonra savaş patladığında yine Robespierre gibi, üstelik daha da gür bir sesle yetkililerin yetersizlik ve ihanetlerini sergiler. 10 Ağustos olaylarının ne hazırlanışına katılır ne de bir gün önce gittiği doğum yerinden Paris'e dönmüş olduğu halde olayların akışına. Ama 10 Ağustos akşamı adliye nazırıdır. Tuileriye'nin alınışından Valmy'ye ve konvansiyonun toplanışına değin, cumhuriyeti yaratacak olan bu 40 gün boyunca Danton her türlü hayranlığa layıktır. Roland'ın ve Girondin'lerin doluştuğu nazırlar heyetinde Prusya saldırısına karşı direnişi tek başına savunur ve Paris'i terk etme önerisini reddeder. Ödlek ve içten içe hep kralcı kalmış olan meclisin önünde Paris'in baş kaldırmış komününün girişimlerinden yana çıkar. Ayrıca bu sonuncusunun başkenti denetleme ve savunma önlemlerine yardımcı olur. Her yanda yurttaşça eylemleri ve askeri hazırlıkları canlandırıp hızlandırmak amacıyla illere görevliler yollar. Öteki yöneticiler gibi Eylül boğazlamalarında hiçbir şey yapmaz o da. Ne var ki suçlu kişilerin tutuklanmalarını önlemek için müdahale eder. Gelecek kuşaklar cesaret, daha da cesaret, hep cesaret deyip halkı kaynaştırmak için verdiği o ünlü söylevlerin anısını belleklerinde özellikle saklı tuttu. Yurdun tehlikede olduğu o acılı günlerde Danton sözden çok eylemleriyle gönülleri doldurdu. Cesaretle ama kuşkusuz soğukkanlı ve manevracı bir hünerle işleri yürütür. Bir yandan adamlarıyla ilk Vendy başkaldırısının patlak vermesini önlerken, öte yandan temsilcileri aracılığıyla Valmy'den sonra Prusya Genelkurmayı'nın cesaretini kırmayı başarır. Kendinde olanı ortaya koyabilmek için mutlaka böyle bir bunalım mı gerekliydi? Paris'ten milletvekili seçilince görevini yerine getirmek üzere nazırlığı terk eder ve gelip konvansiyona girer. Orada Robespierre ve Mara ile beraber Montanyarların üçlüsünden biri diye Girondinlerin saldırısına uğrar. Nazırlığı sırasındaki hesaplar kendisinden istendiğinde Danton güçlükle savunur kendini. Mecliste merkezde yer alan kimi temsilcileri yeniden bir araya getirme girişimi de boşa gider. Roland çiftinin kini yüzünden Montanyarlara doğru itildiğinde bile 16. Louis'nin davasındaki tartışmalara uzaktan uzağa katılır. İspanya elçisi kralın ölüme mahkum edilmesine karşı çıkması için cebini parayla doldurur. Öyle de olsa gelir kralın ölümü için oyunu kullanır. Jemapes savaşından sonra ele geçirilen Belçika'da General Dumirez'in yanındadır bir ayağı. O sıralarda Dumirez'in yaveri, geleceğin Kral Louis Philippe'i, Duc de Chartres olası bir anayasal monarşide yer vermekten de bir türlü sıyıramaz kendisini. 1793 Mart'ında Dumirez ihanet edip de Duc de Chartres'la beraber düşman saflarına geçtiğinde her yönden kuşku altında olan Danton ele verilecek duruma düşer neredeyse. Gözünü budaktan sakınmaz bir kişi olarak öfkelilerden çok daha güçlü bir sesle haykırır. Bir yıl sonra kendisini de giyotine götürecek olan devrim mahkemesine konvansiyonda karar verdirten odur. 6 Nisan 1793'te yeni kurulmuş olan Kamu Selameti Komitesi'ne üye seçilir. Resmi olarak karar verilmese de uygulamada dizginleri o ele geçirir. Ne var ki 1792 Ağustos ve Eylül'ünde olduğu gibi bir varlık gösteremez orada. İçeride istemeye istemeye de olsa Girondinlerin siyaset sahnesinden atılmasına seyirci kalır. Sonra da Montanyarlarla baş kaldıranlar arasında aracılığa soyunur boş yere. İllerin üçte ikisinde federalistlerin ayaklanmalarını önceden görmenin ya da bastırabilmenin uzağındadır. Vendy hareketinin yayılışını da engelleyemez. Dışarıda Fransa'ya karşı kurulmuş olan koalisyonu parçalayamadığı gibi düşmanın cumhuriyet sınırlarını aşıp ilerlemesini de durduramaz. o cesur Danton'un yapabildiği gizli diplomasinin yeraltı görüşmelerine başvurmaktır sadece. Ağır yürüyen ve insanları da havada bırakan bir politikadır bu. Uzlaşmacı bir barışın arkasından koşar. Kendilerini zafere ulaşmış olarak gören düşmanlar ise yolladığı temsilcilerle alay edip yanıt vermezler bile. Öyle olunca da 3 ay süren bir başarısızlık döneminden sonra ve gitgide kötüleşen koşullara bakıp konvansiyonun 10 Eylül'de Danton'u Kamu Selameti Komitesi'nden uzaklaştırmasında şaşılacak hiçbir yön yoktur. Bilindiği gibi birkaç gün sonra da Robespierre seçilecektir yerine. Danton bir kez daha sesini alabildiğine yükselterek karşı çıkar yapılana. Sanklodların istemlerini bağıra bağıra savunur. Terörün gündeme sokulmasını, devrim ordusunun kurulmasını destekler. İktidarı yeniden ele geçirmenin en iyi yolu diye mi yapmıştır bunları bilmiyoruz. Bildiğimiz sadece şu, 12 Ekim'de izin alır ve bir kez daha doğduğu kente Arcis-sur-Aube çekilir. Daha sonra beyni haline gelecek olan hoşgörürler hareketini yüreklendirmek için 21 Kasım'da döner oradan. Dostlarını kavganın en ön safına iteler. Philippa Sanklodların şeflerine saldırır. Camille Desmoulins de Robespierre'le olan eski dostluğundan cesaret alıp yaşlı Cordelier'i yayımlamaya başlar. Danton Tanrı'ya inanmasa da Hristiyanlıktan arındırma hareketine karşı çıkar. İnsanların kanı akmasını istiyorum deyip terörün aşırılıkları önünde dikilir ve bir sınır konsun istiyorum diye de devrimin kendi kendini aşmasına karşı durur. Bir ılımlılar programıdır bu. Sanklodlar artık kendi hatiplerini bulamazlar orada. Devrimin saflarından sapmış ve koşullardan alabildiğine yararlanmak için devrimi durdurmayı kafalarına koymuş çıkarcıların, yeni zenginlerin tutkuları buram buram tütmektedir içinde. Bu hoşgörülerin en önünde de Fabre d'Églantine gitmektedir. Uzun zamandan beri Danton'dan ayrılmaz olmuştur. Altın yumurtlayan Hint kumpanyası ile ilgili olarak başlatılmış bir soruşturmada dalavereleri ortaya çıkacak diye titreyip durmaktadır. 3. kaset 2. yüzün sonu.